Ayrım 11.
O halde hemen hazırlanınız. Garp cephesi istihbaratı bir Rumca mütercim ile bir fotoğrafçı istiyor. İkisini birden yaparsınız. Yarın akşamki trene behemhal yetişiniz. Müdafaa-i Milliye'den sarhoş gibi çıktım. Ankara istasyonunda gece 9'da hareket ettim. Benimle beraber kompartmanda bir zabit vekili, 3 muazzaf zabit vardı. Tren askeri cephane götürüyordu. Ömrümde bu kadar sessiz, bu kadar havası kavi bir asker kitlesi içinde seyahat etmemiştim. Herkes de sonuna kadar yürümeye karar vermişlerin hali vardı. Karargaha son istasyondan 2 saat vardı. Sabaha karşı vasıl olduk. En iyi hatırladığım şey mehtabın parlak olması ve bu ışığın içinde haki bir insan kitlesinin vagonlardan hayvan ve cephane indirişi oldu. İnsanlar konuşmuyorlardı. Fakat hayvanlar kişniyorlar ve rampadan inerken huysuzluk ediyorlardı. İstasyonun arkasında 2 süvariyle bir atlı zabit duruyordu. İkinci fırkanın hücum tabur kumandanıymış. Kesik ve sert hecelerle ağzından taş kaya parçası gibi emirler çıkıyordu. Trenin ötesinde haki bir bulut dağıldı, toplandı. Hendesi bir şekil aldı. Zabitin nal sesleri, sonra sükunet içinde havayı yırtan bir kelime darbesi. Arş! Rap raplar evvela sert, sonra yumuşayarak uzaklaştılar. Ben karargaha gidecek zabit arkadaşlarla kendime bir hayvan buldum. 4 kişi yabancı, ıssız ve sarı bir beyaban gibi görünen meçhul araziye daldık, gittik. Benim gideceğim şubeden Zihni Efendi isminde zayıf, Rumeli telaffuzlu, çekik gözü, çevik ve mert bir genç mülazım var. Ona sokuldum. Kimse çok konuşmuyor, arada bir, çok uzaktan bir nal sesi kulağımızı çarpıp geçiyor, soğuk bir rüzgar yerden tozları kaldırıyor. Önümüzdeki karanlık bir ağaçlık ve sırt gibi bir kümbet var. Onun seyyar hastane olduğunu söyledikleri zaman yüreğim ağzıma geldi. İkinci kolordunun ne tarafta olduğunu sordum. Verdikleri cevaptan bu kümbet hastanesinin Ayşe'den çok uzak olduğunu anladım. Biraz sonra boşluktan boşluğa akar gibi beyaz ve berrak köpüren bir değirmen harkasına yaklaştık. Hayvanlar hayli delirdi. Fakat biz onu da aştık, geçtik. İrademde orduya dahil olduğum şu 2 saatten beri bir felç var. Artık ismi ve hüviyeti olan bir adam değilim. Bu haki insan denizinin sadece bir damlasıyım. Nihayet birkaç sırt vadi dolaştıktan sonra yumuşak inhinalarla yükselen yamaçlar ortasında bir köyceye geldik. Bunun sadece bir çiftlik olduğunu, 5-6 evden ibaret bulunduğunu söylediler. Yamaçtan inerken çadırlar ve nöbetçiler soğuk, beyaz ışıktan kırmızılı, siyahlı, sabit eşkal gibi kabarıyordu. Köyde ilk duyduğumuz ses askeri, muttarit, tek ayak sesleri ve bize saldıran köpeklerin havlaması. Ortası balkonlu basit, 2 katlı bir köy evinden geçtik. Önündeki 2 nöbetçi karargah flamasının kızıl ziyası altında bana Yeniçeri Müzesi'nin 2 modeli gibi sabit ve vakur göründüler. Bizim şube biraz daha yüksekti, 4 köşe tahta bir bina. Yatacak yerim Zihni Efendi ile müşterek bir küçük çadır. Şube baş amiri kumandan paşanın yanında meşgulmüş. Bizim çadırın kapısında durdum. Bu esrar köyüne baktım. Karşımdaki biraz yüksek köy binasında başkumandan varmış. Penceresinden mavimtırak bir ışık parlıyor, ortadan dik kalpaklı gölgeler gelip geçiyor. Başkumandan binasının arkasında bir nevi dekor gibi yükselen sarı yamaçta oyuncak gibi muntazam küçük çadırlar dizilmiş, ortalarında ay ışığında uzun bir iğne gibi telsiz yükseliyor. İşte Sakarya'yı idare eden ilk tarihi nokta. Biliyorum ki bu Türk'ün hayatında bir dönüm yeridir. Sakarya'dan sonra hayatımız başka bir safhaya girecek. Onun için bu muazzam sahneyi idare eden küçük mütevazi köyü yalnız kafamda değil kalbimde ezberledim. İlk görüşte kalbe çizgileri kazılan bir sima gibi bu mütevazi köy beni altüst etti. İlk heyecan. İkincisi küçük çadırlardan telefonla alınıp verilen raporlar ve emirlerdir. Bunlar Asurilerin kralı Baltazar'ın sarayında, karanlıkta ateş harflerle meçhul bir parmağın yazdığı hükmün kelimeleri gibi hafızamı hala yakıyor. İnler, katrancı, çambaklı. Bence Ayşe kelimesinden sonra insanların telaffuz ettiği en kuvvetli 2 kelime bunlardır. Bu Sakarya'da henüz büyük ateş başlamadan evveldi. İki ordu iki pehlivan gibi karşı karşıya vaziyet alıyordu. Kafamda namütenahi kesik cümleler var. Bu vaziyeti bana ters meder durur. Cenup'tan gelen piyade ve topçu kıtaatı ile bir alay. nokta nokta bayırına takrip eden bölük, nokta nokta yoluna 1 kilometre ve tülünde ağırlıkları ile ilerleyen kuvvet, nokta nokta istikametinde yarım kilometre tülünde bir yürüyüş kolu. Sonra tiz, kavi, madeni bir ses, inler katrancı, inler katrancı. Çadırların içi kızıl bir şule ile yanıyor. Bana bu esrarlı sesler, bu ateşlerin lisanı gibi geliyor ve bu çadırların gölgesi yağmurlu yumru yollara uzanıyor ve yarım ışıkta aceleyle emir çavuşları, yaverler gelip geçiyor ve hepsinin üstünde tehditkar bir telsiz motoru homurdanıyor. Çok şükür gündüzleri Risos Pastis ve Katilmereni'nin makaleleri üstünde çalıştıktan sonra geceleri bizim baş amir beni de yıldırım kuvvetiyle başımızı döndürerek dönen harp makinesi içinde çalıştırıyor. Ben bazen başkumandanlığa, bazen yukarıda yanan çadırlara gidip geliyorum. Harekatta emri yemileri yazıyorum. Telefonla konuşuyorum, resmen nöbetçi olduğum geceler var. Başkumandanlığım ve cephe karargahının ışıkları sabaha kadar sönmüyor. Sabaha kadar hayat ve faaliyet var. Erkan-ı Harp Reisi'nin nazik, biraz ince sesini sabaha kadar kumandanlarla telefonda konuşurken duyuyorum. Resmi cümleleri altında dost bir perdesi var. Başkumandanın hiç uyumadığını söylüyorlar. Dairesine daima aynı parlak ışık, aynı gölgelerde hareket. Harekatta uzun bir masa etrafında hiç kalkmayan bir genç yüzbaşı ve binbaşı dizisi var ki, onların hiç gölgelenmeyen imanlı genç yüzlerini çok seviyorum. Hepsi kılıcını İzmir yolunda kınına koymamaya yemin etmişe benziyorlar. İlk hafta karşı karşıya çekilen, uzanan, taahhüt eden, orada burada teksif edilen bir insan satrancı oynanıyor. İkinci hafta top sesleriyle beraber büyük ateş başlıyor. Şimdi gece sesleri daha tiz ve daha daimi. Arada karargahın önünde birkaç süvari duruyor ve gece yarısından sonra köyden çıkıyor. İnler, katrancı, çambaklının yanına, üzümlü beyli, haymana, toydemir kelimeleri sırayla dizildiler. O kadar çok bayır, dağ, tepe ismi var ki kafamda bunların tekrar ederken bana bir coğrafya lügatı arasında yazılmış bir facia seyrediyorum gibi geliyor. Çadırıma komşu olan bir çadır var, şoförlerle meskun. Bu küçük, çamur evler, namütenahi çadırlar arasında onların çadırı en şahsiyeti olan yerdir. Şoförler uyumadıkları ve kumandan taşımadıkları zamanlar Xavier de Montepin'in romanlarını okuyorlar. Her zaman bir ses ilan ediyor. Gelin be, roman başlıyor. Sonra masum kız Çeşmani Kebudun'u melakene bir eda ile armana ref edecek dil hişar bir sada ile kelame ağız etti diye devam ediyor. Bazen şarkı söylüyorlar, bazen taklit yapıyorlar. Bu keyifli günleri hepsi tehlike karşısında Anadolulu kardeşleri gibi sabit ve lakayt fakat İstanbul'un şu müstehsi sesiyle hayata gülüyorlar. Nasıl her sabah onların sesindeki neşeyi veyahut düşük perdeyi dinlerdim. Neferim Salim de aynı benim gibi onları dinliyor. Onun ruhu benden fazla havadan iyi ve kötü haberleri seziyor. İşler iyi gidiyor efendim. Millet türkü söylüyor. Hele bir bak. İşler kötü olursa hiç konuşmuyor. Gözleri ufukta, dalgın ve uzak, susuyor. Akşamları karşıki yamaca gidip küçük köye bakıyorum. Karargahın önünde sinema müzikalini hatırlatan havalar çalıyor. Sol tarafımızda kızaran bulutlarda derin derin top sesleri gürlüyor. Esmer ışıkta İsmet Paşa'nın sakin uzaklara bakan başını görüyorum. Bazen başkumandan da orada. Fakat onun başı keskin ve kat'i hareketlerle kımıldamıyor. Elleriyle bazen ufuktaki dağları gösteriyor. Mutlak harpten bahsediyorlar. İki kumandanı da yakından görmedim ve seslerini işitmedim. Ben kimim ki? Zabit vekili Peyami. Müzikal nöbet çalarken bütün Sakarya bana muazzam bir sinema şeridi gibi geliyor. Müzika çalıyor, film takılıyor, dönüyor. Sakarya karanlık içinde kıpkırmızı akıyor. Artık ikinci haftanın sonundayız. İki ordu da soluyor, gözleri ateş gibi yanıyor ve dizlerine kadar kan içinde yürüyorlar. Hangi tarafın başı daha sağlam? Hangi taraf bu kan içinde başı dönmeden, gözleri kararmadan yumruğunu hasmının kafasına nişan alarak indirecek? Bunu sorduğum anla cevap aldığım an birbirinden o kadar uzak değil. Eylül'ün 9. sabahı. Kuyuya dalar gibi uykuya dalmışım. Zihni Efendi beni zorla uyandırıyor. Kalk Peyami, gidiyoruz. Nereye? İleriye. Bütün karargah ileriye gidiyor. Nasıl yayı çekilmiş gibi sıçradım. Karşıda şoförler Bülent Avaz ile şarkı söylüyorlar. Atımı bağladım aman meşeye, meşeye. Benden selam söyle kara gözlü Ayşe'ye, Ayşe'ye. Yeşil olsa ne olur Zihni Efendi? Ne diyorsun Peyami Efendi? Tıpkı mektep günlerindeki gibi güldüm, bağırdım. Salim, iki kahve. İletiyorum efendim. Küçük köyün üstünde muhteşem bir güneş ve bir gök var. Yukarıdan yük arabaları koşup geçiyor. Çadırların kapısında arkadaşlar başları açık, ceketsiz, neferlerin döktüğü teneke ibrikten yüzlerini yıkıyorlar. Hepsi yüksek sesle şakalaşıyor. Neferlerin ağızları kulaklarında. Çadırların üstüne tayyareden tahaffuz için konulup da sararan dallar bana yeşermiş gibi geliyor. Hem giyiniyor, hem ıslık çalıyor, hem de konuşuyorum. Zihni Efendi beni ilk defa böyle lakırdıcı ve şön görüyor. Bilir misin, burada en çok neye heves ettim Zihni Efendi? Neye kardeşim? Başkumandanın bir defa yanına kağıt götürmeye. Hiç gitmedin mi? Gittim ama kağıdı hep yaverine verdim. Ben kaç defa yanına girdim? Allah aşkına bir anlat. Önünde küçük bir masa durur. Üstünde harita yayılıdır. Başı daima onun üstündedir. Elinde bir altın kalem, hep ölçer, çizer ve başını geriye çeker. Gözlerini kısar, bakar. Sana ne dedi? İlk götürdüğüm gün, beni ilk gördüğü gün için mi bilmem, yüzüme sert sert baktı. Ne haber, iyi mi, fena mı? Dedi. Şaşırdım. Nokta noktancı grubun raporu, dedim. Anlatma, iyi mi, fena mı sandım, dedim. Getiriniz, dedi. Kaşları çatık okudu, hayli sert. İyi değil, anlamamışsınız, dedi. İkinci gittiğim zaman yüzümü tanıdı. Yine veri. Bu defa hakiki bir tekdir sesiyle "Bu iyidir efendi," dedi. "Okuduğunuzu anlamıyorsunuz." Sonra müthiş bir vuzuhla birkaç cümle içinde neden iyi olduğunu anlattı. O akşam başka bir kağıt daha götürdüm. Girdiğim zaman titriyordum. Yine sordu. "Aynı şey mi?" "Evvela fena gibi, sonra iyileşiyor," dedim. Aldı, okudu. Sonra yanında gözleri harita üzerinde çalışan İsmet Paşa ile konuştu, konuştu. Gözü bir aralık bana ilişince kaşları çatıldı ve getirdiğim kağıdı imzaladı. Muhakkak beni çok tekdir edecek sandım. Fakat birdenbire ta gözlerimin içine doğru tatlı bir tebessüm etti. "Al çocuğum," dedi. "Ben galiba en iyi haberi en son götürmüş olacağım. Onun alelade raporlardan bizim hatırımıza gelmeyen bir şeyler çıkarışı var ki. İsmet Paşa'nın yanına da gidiyor musun?" "Çok. Ben onun yanına da girmedim. Artık her mütercim, her fotoğrafçı kumandanlara çıkmaz ya. Merak etme, ben onların resmini alacağım ve belki..." "Ne belkisi?" "Bir tanesinin altına imzalarını koyacaklar." Bana hariciyenin köhne katibine bütün bu şeyler bir çocuk, bir genç mülazım ban körünen köyün yolundan 9 Eylül sabahı Yahya Kemal'in Türk atlıları gibi şen geçtik. Güneş ovanının kırmızı, yeşil renkli yamaçlarında altın ışıklarıyla oynadı ve biz 200 genç atların nalları şakırdatarak ikinci karargahımız olan vagonlara yerleştiğimiz zaman Zihni Efendi ile yalnız kalmak için yanıyordum. Nihayet 15 gencin seyyar karyolasının dizildiği bir kırıklıkta horlamak konseri başladığı zaman yavaşça Zihni Efendi'ye sordum. "Uyudun mu? Ne var? Acaba Kolordu Seyyar Hastanesi buraya yakın mı? Ne yapacaksın? Yaralanmaya niyetim var. O halde hemen yaralan. Buraya 10 dakikalık bir yer." Uzun bir sükuttan sonra "Zihni Efendi, ne var? Hala uyumadın mı? Nokta noktancı Kolordu'ya geçmek istiyorum. Acaba ne yapmalı? Seni Kolordu istiyor mu bakalım?" Yine bir sükut. Sonra o "Peyami Efendi, ha. Bugün nokta noktancı Kolordu'dan baş amire gelen bir tezkere gördüm." "Ne?" "Cepheden Rumca bilen aman Zihni Efendi, senin baş amirinle aran iyi. Söylemez misin?" "Amir benim sözümden çıkma." "Ateşten gömlek. 10 kanunu evvel." Beni Kolordu emrine veren kağıtla 4 nala gidiyordum. Akşam karanlığı basıyordu. Yine vadide çadırlar kocaman birer ateş böceği gibi sarı tarlalar. Ötede beride titreyen büyük alevler önünde insan karartıları havada çarpan birer kanat gibi. Ağırlıkları nim kızıllık içinde garip ve gayri tabi şekillerde. Seyyar hastane en aydınlık ve en kocaman, ötekilerden ayrılıyor. Bakmadan seyyarın içinde Ayşe'nin sakin adımlarla dolaştığını, büyük rahim ellerinin şifa ve teselli dağıttığını biliyorum. Köyün metalinde nöbetçiye Erkan-ı Harp reisinin yerini sordum. "Doğru git, sağ sap," dedi. Köyün üstündeki daha kocaman kara bir yığıntı halinde mini mini beyaz evlerin üstüne abanmış görünüyor. Sağda köy evleriyle muhat müstakil bir meydana girdim. Burası bir Tatar köyüydü. Önlerindeki uzun teraslara kapalı pencerelerden tek tük ışıklar vuruyordu. Başörtüsünü arkasına atmış bir Tatar kadın, bir elinde süt kovası, bir elinde küçük bir mahluk bir ahırdan çıkıyordu. Ötede beri de gübre yığınları yanında inek başları teressüm ediyor. Ta nihayette aydınlıkça bir evin önünde bir posta ayakta duruyor. Seslendim. Posta, Erkan Arp reisi nerede? Şu yandan efendim. İhsan'ı küçük köy odasında bir tahta masaya eğilmiş buldum. Arkasında paltosu çalışıyordu. Yüzü fevkalade gergin ve sarıydı. Başını kaldırıp bakmadan dalgın yazısıyla meşgul oldu. Kolordu emrine gönderilen Garp cephesi istihbaratı mülhaklarından peyami. Zemberine dokunulmuş ok gibi sıçradı. Kendine benzemeyen bir tealükle ellerime sarıldı. Sen misin peyami? Nasılsın? Ben de evrakı yarın sabah halifime teslim edebilmek için çalışıyordum. Sen buradan gidiyor musun İhsan? Halbuki ben Kolordu'ya biraz da senin için gelmek istedim. Nokta noktancı alay kumandanı şehit oldu. Kumandan beyden alayın kumandasını almak için rica ettim. Ateşe yakından dokunmak istiyorum. Görüyorsun ya, havalar ne kadar soğuk. Odada bile palto ile oturuyorum. Gülmeye çalıştı. Fakat yüzünde buruşukluklar hasıl olmasından başka bir işe yaramadı. Gözleri soluk ve derindi. Yanına gittim. Bilmem niçin. Olmaz mısın? Ben de çok üşüyorum. Ben de ateşe yaklaşmak istiyorum. İnsan ateşten bazen kolunu bacağını, bazen de canını yakar peyami. Bunu zaten biliyorum İhsan. Cevap ver. Posta diye haykırdı. Sonra celbettiği genç zabitlere bazı emirler verdi. Kağıtlarını sükunla topladı. Eldivenlerini kamçısını aldı. Yemekten evvel seninle şu dağa doğru gidelim peyami. Sordun İhsan. Öyleydi ama artık üşümüyorum. Hissettim ki bu akşam bu dağ karartıları arasında İhsan'ın ruhunu çıplak göreceğim. Bana mutlak bir şeyler söyleyecek. Ben de kürkümün yakasını kaldırdım. Beraber çıktık. Vadide ateşler, kızıl çadırlar görünecek kadar yükseldik. Dağın arkasından beyaz bir ışık ayrıca havayı yavaş yavaş istila ediyordu. Durdu. Işıklara uzun uzun baktı. Zaten yukarıya, Tarasu'da kadar gitmek lazım. Yolda konuşuruz. Ben susuyor ve bekliyordum. O da arkasını ışıkları ve köye çevirince başladı. Başlarken içimde 2 senedir taşıdığım hali kesif karanlık yırtılıyor ve sen onun ruhunu sezmiştim. Fakat daha da bu ruhun üzerinde perde inmeden Ayşe elimden kaçtı. Karanlığa, meçhule gitti. İhsan eski İstanbul günlerinden, bağlamadan bahsetmeye başladı. Oradan oraya atlıyor ve asıl söyleyeceği şeylere hafif dokunarak kaçıyordu. Büyük bir operanın asıl facia, asıl hayat noktasına girmeden hepsini hiç tavasür etmediğim bir dakika birdenbire başladı. Sözün kısası, ben de Ayşe sıtmasına tutuldum. Fakat ötekiler gibi ben sadece sırtımı ateş kamçısının darbesine verip İzmir'e doğru yürümedim. Herkes İzmir'e doğru giderken ben Ayşe'ye doğru gittim. Ta ilk günlerde rıhtımda onun yeşil gözlerini kanıma, damarlarıma geçti. Ben kadını yakından görmüş bir insanım. Fakat bu defa bu, kadın sıtmasından, aşktan başka bir şeye, bir tauna, bir felakete benziyordu. Onun ruhunda karıştırmadığı bir nokta, alt üst etmediği bir köşe kalmadı. Her şey birdenbire yıkıldı. Her bağ çözüldü. Her insan simasız oldu. Dünya simsiyah oldu. Yalnız o, Ayşe, ateşten dudakları, zehirli gözleriyle yegane şey olarak karşıma dikildi durdu. Bütün arzum onun arkasından koştukça insandan uzaklaşan yüzüne yaklaşmak, gözlerinin, dudaklarının arkasında o harikulade şeyi almak. Ayşe'nin gözleri, dudakları ne ifade ederse onun ben en muti esiri oldum. Bir serap gibi dokunulmayan bu kadına temas etmek için hayatta vermeyeceğim, yapmayacağım bir şey, kat etmeyeceğim bir mesafe yok. Bu zehir, bu sıtma beni neredeyse sevk etti. Ne ateş, ne kan, ne ölüm. Bunu bir şey teskin etmedi. Onu tanıdığım günden beri bir gece rüyamda görmeden uyuduğum vaki değildir. Yaptığım, söylediğim her şeyin arkasında o vardı. Allah kalbimi olduğu gibi görüyor. Ben demir gibi şeref ve haysiyete bağlı asker, utanmadan itiraf ederim ki o bir gün bana muharebeden kaç diyeydi, 5 dakika sonra beynimi kendi elimle parçalamak şartıyla o söyledi diye hattı harbi terk ederdim. Bu humma İstanbul'da her gün müthiş bir süratle artıyordu. Son ayrıldığımız günü hatırlıyor musun? Bir an yalnız kalıp içimde kopan kıyameti ona söyleyebilmek için seni öldürmeyi bile kurmuştum. Anadolu'da onsuz kalınca bu içimdeki ateş bir cinnet halini aldı. Ordunun haricinde hiçbir kuvvete inanmayan ben, ihtilalin icabatı diye çeteler idare ettiğim zaman hep Ayşe'yi düşündüm. Memleketi baştan başa yiyen isyanları hala titreyerek hatırladığım bir şiddetle bastırırken, asi köyleri yakar, asi insanları asarken Ayşe'nin gözlerindeki yeşil ışıkların aydınlattığı İzmir yolunu açıyordum. Bütün bu dehşeti telkin eden aynı kadının bana merhametin, rikkatin en ince tecellilerini de telkin ettiğini hissettim. Bambaşka bir adam, Ayşe'nin yeniden yoğurduğu, şekil verdiği bir adam olmuştum. Ayşe ile sen Adapazarı'na ilk gittiğiniz zaman hani yanınızda küçük yüzlü sarışın bir mülazım vardı. Ahmet Rıfkı, tanıdın değil mi? Ona Bolşevik derlerdi. 10 kişilik bir nim muntazam las kuvvetiyle bana merbuttu. Ayşe'yi onunla hayvan üstünde gördüğüm zaman ne ıstırap ne azap çektim. Ayşe'nin ona sadece bir büyük kardeş şefkati vardı. Biliyordum. Bazen bu şefkat benim kalbime de sirayet eder. O küçük mülazamı canımı verecek kadar severdim. Bazen uykum kaçar ve o çocuğu pusuya getirip öldürmek için plan yapacak kadar kıskançlıktan man yüksek sesle kendi kendime ben deli oldum, ben çıldırdım diye haykırdığım vakidir. Sonra o zavallıyı Hendek yolunda Çerkezler öldürdüğü zaman Ayşe'nin yalnız başına 4 nal gittiği günü hatırlar mısın? Onu Ayşe yerde kollarıyla kaldırdığı zaman ve arkadaşlar onu Sedi'nin yanında ağlayarak getirirken iki isim tesir ölüyü parçalamak yahut canımı o genç vücudun içine akıtıp Ayşe senin ağladığın bu çocuğu işte ben canımı verdim o yaşasın sen ağlama diyebilmek için yandım. Bu aralık dağın tepesine doğru yaklaşıyorduk. Uzaklarda patlayan bir şarapnel, berrak, esmer havanın üstündeki mavi gökte aşağıya sarkan yıldız kandilleri gibi düşüyordu. Anadolu'nun Bülent, sarı dağları ay ışığından titrek bir rüya rengine bürünmüşlerdi. Dağın önündeki düz ovada beyaz bir dumanın mavimtırak havasında yarınki tertibat için ileriye yaklaşan haki kütleler hareket ediyordu. Önümüzdeki tarasut dürbününün derin siperinde iki haki gölge ayakta duruyordu. İhsan'la gırtısını kesti, ilerledi. Siper'e atladı. O dürbünle karşıki sıra dağlarda düşman harekatını tarassut ederken ben oturdum. İçimde senelerden beri tırmandığım müthiş ve güzel bir dağın zirvesine gelmiş gibi bir his vardı. İçimdeki ıstırap mı, sevinç mi bilmiyordum. Her neyse o bir şahikaydı. Oradan artık bir daha yukarı çıkamazdım. Siperdeki şu ince, zarif gölge gelinceye kadar bekleyecek, onunla beraber Şahika'nın son dakikalarını yaşayacaktım. Ne kadar kaldı bilmiyorum. Telefonu aldı. Bu muhtelif, ıssız, uzak dağların bize ait zirvelerindeki arkadaşlarla konuştu. Askerlerle selamlaştı. Döndü ve bıraktığı yerden başladı. Onun için hayat Ayşe'ye tahallük eden ısrap ve aşkın hikayesiydi. Bütün zahiri vaziyetleri rüyai ve şuursuz hareketlerdi. Fakat bu manzara ve bu gece bir an onda eski benliğinden bir şerare tutuştu. Ayşe'den yegane isim kalbimde ancak.